Ayrım 20, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 235. Nasıl oldu, nereden çıktı Drew anlayamamıştı ama daha toparlanamadan koskoca bir silah duruyordu Nazi'nin sağ elinde. Nazi daha tetiği çekemeden şiddetli bir silah sesi duyuldu arkalarından. Nazi'nin kafası boynundan kan pışkırarak geriye savruldu. Karin de Vries, Latham'ın hayatını kurtarmıştı. Yoldan aşağıya Latham'a doğru koştu, iyi misin diye bağırdı. Nereden çıkardı bu silahı diye sordu Drew, aklı başından gitmiş, şaşırmış, endişeli bir halde.
Senin kendi silahını çıkardığı yerden diye yanıtladı de Vries.
Ne?
Kemerinden, onu kavrayıp dik oturmasını söyledin, o anda elini ceketinin altına soktuğunu gördüm.
Çok teşekkür ederim.
Teşekkürü bırak, bir şeyler yap. İnsanlar kaçışıyorlar, biraz sonra polis burada olur.
Haydi diye komut verdi Latham, otomatiği kemerine sıkıştırdı ve cep telefonunu çıkardı. Ağaçlara doğru, içerilere doğru gidelim. 40-50 metrelik yapraklı yolda beceriksizce koşturdular. Sonra Latham elini kaldırarak bu kadarı yeter dedi soluk soluğa.
Bunu da nereden aldın dedi Karin, Latham'ın avucunda hemen hemen gözden kaybolmuş gibi duran telefonu işaret ederek.
Antinayuslar diye karşılık verdi Drew, gözlerini kısıp çeşmenin soluk, süzülmüş ışığında tuşlara dokunarak. Doğrusu hepsi de yüksek teknolojiyle donatılmış.
Acil durumlar için bile olsa dinlenebileceği düşünülerek mobil telefonların kullanılmasının sakıncalı olduğunu bilemeyecek kadar da.
Stanley dedi Latham kadının sözünü keserek, tanrım yine aynı şey oldu. Bu aslı Blonya, bir Nazi etrafı kolaçan ediyordu, beni halletmek üzere gönderilmişti.
Sonra?
Öldü Stoch. Tam benim kafamı uçuracakken Karin vurdu onu. Ama Stanley dinle beni. Bana Kroger'in burada Paris'te olduğunu söyledi. Sting'i bulmaya gelmiş.
Neredesiniz?
Bir patikanın dışında, ağaçların içindeyiz. Cesetten 20-30 metre uzakta bir yerde. Şimdi beni dinle dedi Witkowski keskin bir ifadeyle. Eğer polisin kucağına düşmeden bu işi yapabilirsen... Lanet olsun, onların kucağına düşme riskini de göze alarak o piçin ceplerini boşalt ve bas git oradan.
Harry'e yaptığım gibi.
Drew'un sesi acı dolu bir fısıltı haline geldi. Şimdi Harry için yap aynı şeyi. Eğer bu Kroger'lerle ilgili söylediğin şeyler uyduruk şeyler değilse bu ceset bizim onunla tek bağlantımız.
Bir an benim Harry olduğumu sandı, yanında bir fotoğraf varmış, öyle dedi.
Zaman harcıyorsun.
Tut ki polis geldi.
İşten konuşarak sıyrılabilmek için şu malum resmi durumları kullan. Eğer işe yaramazsa ben sonradan ilgilenirim. İşi kitabına göre yapmasam daha iyi olur ama. Haydi başla şimdi.
Seni sonra ararım.
Çok geç olmasın.
Gel bakalım dedi Latham. Karin'in sağ bileğini bandajının yukarısından kavrayıp patika yola doğru dönerek. Oraya mı dönüyoruz diye bağırdı Dövriz afallamış bir halde.
Albayımızın emirleri, hızlı hareket etmeliyiz.
Ama ya polis?
Biliyorum, demek ki daha da hızlı olmalıyız. Tamam buldum. Sen patika yolda kal ve eğer polis gelirse korkmuş gibi görün ve onlara erkek arkadaşının çiş yapmaya ağaçların arasına gittiğini söyle.
İmkansız değil dedi Karin ağaçlara tutunup dallar ve çallardan kurtulmaya çalışarak. Fransızdan çok Amerikan usulü ama imkansız değil.
Katil adayımızı ağaçlara sürükleyip onu baştan aşağı soyacağım. Ayrıca saati benimkinden iyiydi, onu da alacağım. Patika yola ulaştılar. Aşağıdaki çeşmede hiç kimse kalmamıştı. Sadece böyle kanlı olaylara pek meraklı birkaç tip etrafta dolanıyordu. Pek çok kişi de diğer yollardan aşağılara bakıyorlardı. Kuşkusuz polisin gelmesini bekliyorlardı. Drew cesedi ayaklarından tutup fundalıklara çekti ve ceplerine baktı, her şeyi çıkardı. Hayatını sona erdirmesine ramak kalan silahı aramaya zahmet etmedi. Silah onlara hiçbir şey anlatamazdı ki. İşini bitirmiş bir halde tekrar patika yola ve Karin'e doğru koşturuyordu ki aşağıdan bağırışlar geldi.
Le jandarme, le jandarme, de la tir, côte.
Oui,
oui, don't.
Neyse ki polislerin nerede sorularına siviller karanlık patika yolda dahil değişik yönleri işaret etmişlerdi. Polisler kafaları karışmış bir halde dağılıp değişik yollara koşturmuşlardı. Bu yeterliydi. Latham ve de Vries kuzey patikaya saplar ve yokuşun sonuna kadar koştular. Burada projektörlerin ışıltısı altında ihtişamlı bir biçimde sudan yüzen kuğuların bulunduğu yapay bir gölcülüğü çevreleyen yaz bahçelerinin saltanatı içinde boş bir bank buldular ve ciğerlerinde kalan son havayı da kullanarak son bir gayretle kendilerini banka attılar.
Karin sarı peruğunu kafasından çekip çıkardı, çantasına tıkıştırdı. Saçlarını sallayarak serbest bıraktı.
Konuşabilir hale gelir gelmez Witkowski'yi arayacağım dedi Drew, derin derin nefes alıp vererek. Elin nasıl, ağrıyor mu?
Böyle bir zamanda elimi mi düşünüyorsun?
Oradayken sıkıca kavramıştım onu, çünkü sol elinde hala silahını tutuyordun. Ben de eğer ona uzanacak olursam o lanet şeyin patlayacağını zannettim. Yani sol eline uzanacak olursam.
Ne demek istediğini anlıyorum. Onu çantama koyacak vakit yoktu. Al bayara lütfen.
Tamam. Latham tekrar telefonunu cebinden çıkardı ve tuşlara bastı. Havuzun projektörleri altında bu sefer numaraları gayet net görebildiğine şükrederek.
Stanley, başardık dedi.
Bir başkası başaramamış evlat diye araya girdi albay. Ve nasıl olup bittiğini bile bilmiyoruz.
Neden bahsediyorsun sen?
Bu sabah saat 5'te Washington'a giden askeri bir jete koyduğum Neo pisliği.
Ne olmuş ona?
Andrews hava üstüne Washington saatiyle sabah saat 3.30'da varmış. Tam karanlıkta, onu da belirteyim. Ve bekleme bölgesine askeri refakat altında giderken vurulmuş.
Nasıl?
Tanrı'nın cezası, güçlü bir tüfekle, çatılardan birinden. Tüfekte kızılötesi dürbün varmış. Tabii ki hiçbir şey bulunamadı.
Kim kullanmış?
Kim bilir? Anlaştığımız gibi uçak yoldayken Knox Talbot'un üst düzey memurlarına gerçek bir Nazi yakaladığımızı ve diğer bütün bilgileri ilettim.
Sonra?
Sonrası işte biri bir tetikçi kiralamış.
Peki şimdi neredeyiz?
Çemberi daraltıyoruz, hepsi bu. AA bilgisayarlarını biliyoruz. Listede 4-5 kişi daha var. Bu işler böyle olur delikanlı. Odada 1-2 kişi kalana kadar bütün kapıları kapatmaya devam edersin.
Peki ya ben, ya Paris?
Kedi fare oyunu gibi, öyle değil mi evlat? Bu Kroger, Harry seni bulmak istiyor. Senin onu bulmak istediğin kadar, öyle değil mi?
Açıkça görüldüğü gibi öyle, ama neden?
Bunu yalnızca onu yakaladığımızda öğreneceğiz, ne dersin?
Aman neyi, yüreğime su serptin.
Boş ver şimdi sen bunları, gece gündüz tetikte ol.
Teşekkürler Stoş.
Bulduğun her şeyi bana getir.
Orada ne var ne yoksa hepsini topladım diye sözünü kesti Latham hırsla. O yüzden bulduğun her şeyi deme. Bir tek o almayı unuttuğum lanet saat hariç.
Bundan hoşlandım dedi albay. Böylesi durumlarda öfkeyi severim. Benim yerimde görüşürüz. Bir saate kadar ve 3 taşıt değiştirerek gelin.
15. Bölüm. Alevler yukarı doğru yükseliyor, parıltıları karanlığı aydınlatıyordu. Bir tepeden aşağı orakla biçilmiş eğimli bir alanda dahil devasa Vakla Brük kompleksi neredeyse bitmişti. Dünyanın her yanından gelen 1500 seçkin Brüderschaft müridi oradaydı. Gece bulutsuzdu ve meşaleler hem bu geniş alanı hem de liderlerin oturması için tepenin üst noktasında yapılmış 15 metre uzunluğundaki şeref kürsüsünü aydınlatıyordu. Kürsünün ortasına bir mikrofon yerleştirilmişti. Telleri bütün alana yayılmış hoparlörlere uzanıyordu. Ve bu masanın arkasındaki uzun direklerde 3. Reich'ın üzerlerine spot ışığı yansıtılmış ve kan kırmızısı siyah renkli bayrakları rüzgarla dalgalanıyordu. Ancak bu bayraklar eski Nazi bayraklarından belirgin bir farkla ayrılıyordu. Bu bayraklarda gamalı haçın içinden geçen bir şimşek figürü yer alıyordu. Bu 4. Reich'ın simgesiydi. Hepsi de Nazi Almanyası'nın askeri üniformalarını giymiş bir dizi konuşmacı, dinleyenlerin aşırı tezahüratlarına yol açan ateşli konuşmalar yaptılar. Nihayet sondan bir önceki hatip şeref kürsüsünün ortasına yaklaştı, kürsünün yanlarını elleriyle kavradı, ateşli bakışları dizi dizi duran safları taradı ve alçak, otoriter bir sesle konuştu.
Bu gece hepsini duydunuz, dünyanın her yanından bize ihtiyacı olanların, bizi isteyenlerin, uygar dünyayı kirleten insan ve ideoloji çöplüğünü temizleyip, ırkları saflaştırarak dünya düzenini, kılıcını, bizim almamızda ısrar edenlerin çığlıklarını duydunuz. Artık biz de hazırız.
Hazırız!
Kükremeleriyle artan tezahürat yeri göğü inletti. Etrafı çevreleyen ormanda yankılandı. Üniformalı adam sessizliği sağlamak için ellerini kaldırdı. Sessizlik çabucak sağlandı ve adam devam etti.
Ama bize liderlik edecek sonuncusundan daha büyük bir Zeus'umuz, bir führerimiz olmalı.
Düşünce açısından değil. Çünkü hiç kimse Adolf Hitler'in felsefesine ulaşamaz. Ama güçlülük ve kararlılık bakımlarından öyle bir lider ki çekinceleri ortadan kaldıracak ve ordunun beyin takımının temkinli stratejileri ile durdurulamayacak. Irkımızın ilerleyişinin önüne engel çıkaranları ürkütecek. Zamanı geldiğini düşündüğünde de saldırıya geçmesini bilecek bir lider. Her Hitler ordularına emir verseydi ve 3. Reich İngiltere'yi istila etmiş olsaydı, bugünkünden çok daha farklı ve çok daha iyi bir dünyamızın olacağını tarih kanıtlamıştır. Junker birliklerinin ayrıcalıklı amatörleri kendisini tersini yapmaya ikna etmişlerdir. Yeni liderimiz Zeus'umuz asla böylesi ödlekçe davranışlara boyun eğmeyecektir. Ancak biliyorum bu bir hayal kırıklığı olacak. Kimliğini açıklamanın şimdi zamanı değil, size bile. Bunun yerine sizin için bir mesaj kaydetti. Her biriniz için. Sondan bir önceki hatip sağ kolunu kaldırıp Nazi selamı verdi. Kolunu birdenbire sertçe indirdiği anda her yerde bulunan hoparlörlerden yükseltilmiş bir ses yayıldı. Garip bir sesti. Orta şiddette, keskin ve deşen bir ses. Yankılanan her bir sessiz harf sanki sert bir tahtayı kesmeye çalışan testerenin sesi gibiydi. Bazı bakımlardan Hitler'in ateşli konuşmalarındaki sesini andırıyordu. Kendinden geçercesine çıkışlar yapıyordu ama benzerlik bundan öteye gitmiyordu. Çünkü konuşan kişinin yaşı Hitler'in konuşmalarını yaptığı o sıralardaki yaşından çok daha fazlaydı. Sözü soğuk ve yavaştan başlıyor, ardından cümlelerinin etkisini artıracak şekilde ani duygusal çıkışlar yapıyordu. Söylevleri Hitler'inki gibi ani çıkışlar yaptığı için değerinden bir şey yitirmiyordu. Aksine yavaş konuştuğu bölümlerle tezat oluşturuyor, alçak sesli bölümlerde sanki dinleyicisiyle bir sırrı paylaşıyormuş izlenimi veriyor, dinleyicinin konuştuğu her şeyi anlıyormuş gibi hissetmesini sağlıyor, sonra birden sesini yükselterek onlar adına düşündüğü şeyin doğruluğunu onlar adına kutluyordu. Aquarius çağı biteli çok olmuştu. Yerini müdahale çağı almıştı. Madison Avenue'nun dersleri dünyanın her yerinde önem kazanmıştı. Henüz işin başındayız ve gelecek bizimdir. Ama bunu biliyorsunuz değil mi? Burada ana vatanda yorulmak bilmeden çalışan sizler ve yabancı ülkelerde durdurak bilmeden çalışanlar. Neler olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Sizce bu harikulade değil mi? Düsturumuz sadece kabul edilmekle kalmamıştır. Şevkle arzu edilmektedir. Her yerdeki insanların kalplerinde ve akıllarında arzu edilmektedir. Ve siz de bunu gerçekten görüyor, gerçekten duyuyorsunuz, gerçekten biliyorsunuz. Ben sizleri göremiyorum ama sesinizi duyabiliyorum. Ve aslında yeri burası olmamakla birlikte şükranlarınızı kabul ediyorum. Ben sadece sizin sesinizim. Uygar kürenin her yanında haklı olarak dünyanın bugünkü halinden hoşnutsuz olanların sesiyim. Ve bunu anlıyorsunuz, öyle değil mi? Aşağı insanların aşağılıklarının bedelini bize ödettikleri zaman çektiğimiz acıların farkındasınız. Çalışkan insanların alınlarının teriyle kazandıklarını, çalışmayı reddedenler, çalışmaya mecali olmayanlar, hatta ve hatta çalışmak için kılını bile kıpırdatmamış olanlar yiyorsa, onların tembelliklerinin, yeteneksizliklerinin veya kayıtsızlıklarının faturasını biz mi yüklenelim? Yüklenelim. Yüklenelim ama sonunda dünyayı tembellerin, yeteneksizlerin ve lakayıtların yönetmeye başlayacaklarını da unutmayalım. Evet, buna izin verirsek dünyayı onlar yönetecekler. Çünkü biz izin verdikçe yavaş yavaş tepemize çıkıp bizi boğmaya, sıkıştırdıkça sıkıştırmaya başlayacaklar. Hem de insaniyet namına yapacaklar bunu. Ama yok, hayır, bu insaniyet değil askerlerim, çünkü bunlar çöplük. Ama bunu yapamazlar. Yapamazlar ve yapamayacaklar, çünkü gelecek bizim. Her yerde düşmanlarımızın aklı gitgide daha da karışıyor. Kendilerini aşıp geçen bir şey karşısında hayrete düşüyor, endişeye kapılıyorlar. Kimin bizim safımızda olduğu, kimin olmadığı konusunda tam bir kargaşa içindeler. Her ne kadar kendi kendilerine itiraf etmeseler de ilerlememizi içten içe takdirle karşılıyorlar. Yürümenize devam edin askerlerim, çünkü gelecek bizimdir.
Horst Wessel marşının nameleri ormana uyulmuş, dev stadyumu doldurmaya başlarken tezahürat da yine gök gürlemesi gibiydi. Ve önceden düzenlenmiş, arka sırada sırayla alkış tutup bağlılık çığlıkları atan iki adam birbirlerine doğru dönüp alçak sesle konuştular. İkisinin de kaşları bir karşı çıkışla kalkmıştı.
''Delilik bu'' dedi Fransız olanı İngilizce.
Haber programlarında gördüğümüz Hitler'in nutuklarından farklı değil diye ekledi. Hollanda dış hizmetlerinden gelen Hollandalı.
Sanırım haksızsınız Monsieur. Bu Führer çok daha inanılır biri. Hükümlerini kalabalığa durmadan bağırarak kabul ettirmiyor. İnsanları görünüşte makul sorular sorarak o noktaya getiriyor. Sonra birden infilak ediyor. Duymak istedikleri yanıtları veriyor. Kitle psikolojisinden iyi anlıyor. Gerçekten çok akıllı.
Sence kim o?
Bundestag'daki aşırı sağcılardan herhangi biri olabilir. Bana verdikleri talimata göre onu kaydettim. Böylece bağlı olduğum birim sesi kontrol edebilecek. Cebimdeki bu saçma sapan minicik makine bir işe yararsa tabii.
Daireyle bir aydır temasa geçmedim dedi Hollandalı.
Ben de 6 haftadır dedi Fransız.
Ama yine de üstlerimizin hakkını verelim. Uydular ormanın içindeki açık alanı tespit ettiler. Hani şu aşağı yukarı 30 yıl önce alçaktan uçan uçakların Küba'daki füzeleri ortaya çıkarması gibi. Burasının şu zengin uzak doğu tarikatlarının münzevi hanelerinden biri olduğunu gösteren resmi bilgileri bile kabul etmedi bizimkiler. Haklılarmış.
Yabancı inşaat işçileri işe alındığı zaman bizimkiler burada tuhaf işlerin döndüğüne ikna oldular.
Ben sıradan bir marangozdum ya siz?
Elektrikçi. Babamın Lyons'ta bir elektrikçi dükkanı vardı. Üniversiteye gidene kadar orada çalıştım.
Şimdi buradan çıkmamız lazım. Bunun pek de kolay olacağını zannetmiyorum. Bu site o eski toplama kamplarından hiç de farklı değil. Dikenli telleriyle, makineli tüfekli askerlerin nöbet tuttuğu kuleleriyle tam bir toplama kampı.
Sabırlı olun Monsieur, bir yolunu buluruz. Sabah kahvaltıda buluşalım. 6. çadırda mutlaka bir yolu olmalı.
İki adam döndüler ve o anda yarım daire şeklinde dizilmiş üniformalı adamları gördüler. Parkalarına 4. Reich'ın arması işlenmişti. Gamalı haçları keserek aşağı inen bir yıldırım. Yeteri kadar duydunuz mu? Meine Herren dedi bir subay. İki yabancının önünde durarak.
Kendinizi çok akıllı sandınız ha, öyle mi? Hatta İngilizce anlaşıyorsunuz.
Asker, polis ve istihbarat camiasında yaygın olan bir dinleme aygıtını tutup kaldırdı.
Bu harika bir teçhizat diye devam etti subay. Bir kalabalıkta mesela 2 kişiyi odaklayabilir ve dış sesleri kapatarak konuşulan her kelimeyi duyabilirsiniz. Çok etkileyici. Bizim ayrıcalıklı konuklarımız arasında boy gösterip onlardan biri olduğunuzu coşkuyla gösterdiğiniz andan itibaren ikiniz de izlenmektesiniz. Bizi o kadar gelişmemiş mi zannettiniz? Gerçekten de elimizde inceleyecek bilgisayar listelerimizin olmadığına mı inandınız? Siz daha buraya gelmeden yabancı işçi bulma kurumlarını taramadan geçirdik. Bilin bakalım ne bulduk? Baş verin. Biliyorsunuz tabii ki. Aksi bir Hollandalı marangozla özellikle hırçın bir Fransız elektrikçi. Benimle gelin zeki çocuklar, biraz konuşacağız. Kalacağınız yerler maalesef pek güzel olmayacak ama sonra huzuru bulacaksınız. Dünyevi kalıntılarınız diğer kurtlar ve börtü böcekle beraber derin bir çukurun dibindeyken.
Sizler böyle idamları eskiden beri bilirsiniz değil mi?
Maalesef ben o günlerde daha anamın karnında bile değildim Hollanda. Zamanımız gelecek.
Witkowski, Drew ve Karin albayın Diane sokağındaki dairesinde mutfak masasının etrafında oturuyorlardı. Masanın üstüne Latham'ın ölü Neo'dan aldığı nesneler yayılmıştı. Fena değil dedi ordu G2 mağlulü bir yandan nesneleri eline alıp inceliyordu. Sana bu kadarını söyleyeceğim diye devam etti. Bu Siegfried'in piç evladı Boas de Boulogne'da bir problemle karşılaşacağını ummamış.
Neden böyle diyorsun diye sordu Latham boş viski bardan doldurması için işaret ederek.
Kendin al dedi albay kaşlarını kaldırdı ve salona geçen kemerin ardındaki bara işaret etti başıyla. Bu evde ben ilk kadehleri doldururum gerisi sana kalmıştır. Hanımlar hariç hanımefendiye sorsana ahmak adam.
Bu pejoratif bir ifade dedi Drew ayağa kalkıp Karin'e bakarak.
Karin evet anlamında başını salladı.
Bir ne?
Aldırmayın albayım daha çocuk o diye sözünü kesti Dövriz.
Ama lütfen sorusuna cevap verin. Hiç belge yok, hiç kimlik yok. O zaman nasıl fena değil oluyor?
Aslında oldukça iyi, sana kendisi de söyleyebilirdi eğer gırtlağını sulamanın derdine düşeceğine biraz daha dikkatli baksaydı.
Sadece bir tane içki aldım Stoş, hem de epeyce hak edilmiş bir içkiydi müsaadenle.
Biliyorum evlat, ama hala alıcı gözle bakmadın. Baktın mı?
Evet, baktım hepsini masaya koyarken. Üzerinde o Coen de Famille yazan bir restorandan alınmış bir kibrit kutusu. Andre adına George Sink caddesindeki bir dükkandan kuru demizleyici fişi. Anlamsız. Tahminimce üzerinde Almanca yazılmış aşk sözleri olan altından para maşası ve başka hiçbir şey. Bir kredi kartı ile ilgili başka bir makbuz ki oradaki isim de numara da belli ki sahte veya o kadar örtülü ki bir başka çıkmaz sokağa girene kadar izini sürmek birkaç gün alır.
Gerisi hakkınız var, incelemedim. Ama öyle bile olsa bu size söylediklerim bile yaklaşık 8 saniyenin sonunda oldu. Başka bir şey albayım.
Size söyledim Bayan de Vries, bu çocukta iş var. 8 saniye olduğundan bile kuşkuluyum. Benim sayışımla 5 saniyeye yaklaşıyordu. Bir an önce bir içki alayım diye hızlı hızlı saydı döktü.
Etkilendim diye değerlendirdi Karin. Ama siz başka şeyler de buldunuz değil mi?
Sadece 2 tane. Bir tanesi sipariş üzerine çizme yapan bir dükkandan tamirat makbuzu. O da yine Andre ismine ve son olarak Neuilly-sur-Seine'in dışındaki bir Luna Park için buruşmuş bir giriş fişi, ücretsiz giriş bileti.
Bunları hiç görmedim diye itiraz etti Latın barda kendine bir içki koyarken.
Peki bunlar size ne anlam ifade ediyor?
Ayakkabılar, özellikle çizmeler çok kişiseldir Bayan de Vries. Lütfen bana böyle hitap etmeyin artık efendim, Karin daha iyi.
Pekala Karin, sipariş üzerine yapılan ayakkabıların özel bir durumu vardır. Bu dükkanlarda siparişi veren insanın ayak kalıpları alınır. Ayakkabısını buraya getiren kişi oraya daha önce gelmiş demektir. Yani belli bir süredir Paris'te yaşıyor demektir. Eğer Paris'te yaşamıyor olsaydı aldığı yerdeki çizmecisine giderdi. Beni anlıyor musunuz?
Evet, gerçekten de anladım. Ya Luna Park?
Niye kendisine bir ücretsiz bilet temin edilmiş diye araya girdi Drew içkisini masaya götürüp otururken.
Ben gerçekten de görmedim bunları Stoş.
Biliyorum Klobak. Yanlış anlama, sana üstünlük taslamaya çalışmıyorum ama onlar oradaydı.
Öyleyse yarın bir çizmeciye ve pek de Fransız geleneği olmasa da Luna Park'ta bedava biletler veren birilerine gidiyoruz.
Of, çok yorgunum, haydi eve gidelim.
Yo, bir dakika. Sacré-Cœur'da kurduğunuz tuzağa ne oldu?
Hangi tuzak diye sordu şaşkın bir ifadeyle Witkowski.
Şu tuzak, Sacré-Cœur'a çıkan asansörün üst çıkışında 16 numaralı kurye.
Hiç duymadım bunu.
İki adam birden Karin de Vries'e baktılar.
Sen mi?
Bunu Freddy için defalarca yapmıştım dedi Karin beceriksizce gülümsemeye çalışarak. Hep bir şeyler yap işte derdi. Ne kadar aptalca olursa o kadar iyi olur. Hepimiz aptalız zaten.
''Durun, durun bir dakika, ikiniz de'' dedi Witkowski başını sallayıp sonra da Drew'ya bakarak. ''Kimsenin sizi buraya kadar izlemediğinden emin misiniz?''
''Hakareti görmezden gelip sana profesyonel cevabımı vereyim. Hayır orospu çocuğu, 3 araba değiştirmenin yeterli olmadığını, bu değişmelerin elektronik olarak saptanabildiğini biliyorum. Bu nedenle daha iyisini yaptım ama sen bunu bilemeyecek kadar andavalsın. Araç değiştirmelerimiz yer altında yapıldı, metroda.'' 3 deneyi 5 defa, anladın mı?
Bu öfkeni seviyorum benim Polonyalı aziz anacığım. Hep öfkede gerçek vardır derdi. Güvenebileceğin tek şey odur.
Bu harika, şimdi bir taksi çağırıp ikimizi de evlerimize bırakmasını sağlayabilir miyim?
Hayır, senin yapamayacağın tek şey bu şimdi evlat. Kimse nerede olduğunuzu bilmiyorsa burada kalacaksınız. O zaman ikiniz de. Bir misafir odam ve şurada da bir kanepem var. Senin kanepeyi seçeceğinden eminim delikanlı. Viskimin hepsini içip bitirmediğin için de teşekkürler.
Kafaları karmakarışık olmuş haldeki Blitzkrieg timi Sacré-Cœur'daki tuzaktan dönmüş, bu sefer de işler iyice karışmıştı. Bu elit katillerin öfkesi artmıştı.
Hiç kimse yoktu ortada diye tükürür gibi konuştu daha yaşlı olan Paris 5. Kendini konferans masasındaki bir koltuğa atarak. Bağlantı kurucuya benzeyen hiçbir lanet olası herif veya karı yoktu. Ekildik. Aptalca ve tehlikeli bir zaman kaybı.
''Şu sivri zeka liderimiz 01 nerede?'' diye sordu ekibin bir başka üyesi. Sakre Kuğur'a gönderilmeyip geride kalan 3 Blitzkriegçi'ye.
''Kim bilir ne cehennemde ama bize yapacak bir açıklaması olmalı. Eğer bize oyun oynadılarsa demek ki bizi belirlemişler.''
''Burada değil.'' diye karşılık verdi bir başka neocu katil, dirseklerini masaya dayamış, yorgunluk ve can sıkıntısı karışık bir sesle.
''Sen ne diyorsun ya?'' diye bağırdı Paris 5, oturduğu yerden doğrularak. ''Bond'dan saat 10 telefonu hani, onun için burada olması gerekiyordu.''
''Burada değildi, telefona da gelmedi.'' dedi bir başkası.
''Acaba özel hattından gelmiş olabilir mi?''
''Hayır gelmedi, gelemezdi de zaten.'' diye yanıtladı 02 Paris numaralı yorgun Blitzkriegçi. Ortalıkta görünmeyince 9.30'dan 11'e çeyrek kalaya kadar kokuşmuş makamında bekledim. Hiçbir şey olmadı.
01, üstlerinin gözünde kendimi bu yola adamış gözde bir eleman olabilir. Ama keşke daha sık banyo yapsaydı. O da leş gibi kokuyor.
Tacı tahtı, bir de o ıvırı zıvırı elinden alınır diye duşa bile girmez o pislik.
Elektronik dükkanındaki deli bir çocuk gibi aynı.
Dikkatli olun diye sözlerini kesti bir başkası. Silah arkadaşları hakkında ileri geri konuşmalara pek hoş gözle bakmıyorlar biliyorsunuz.
Haklı eleştirilere izin var ama öyle değil mi diye bağırdı Paris 5. Peki bir nerede, niye burada değil? Anladığım kadarıyla ondan haber bile almamışsınız.
Evet anladığın doğru ama bizim de anladığımız sizin ikinizin arasında bir sürtüşme oldu.
''Sürtüşme olduğu doğru ama konumuzla bir ilgisi yok.'' dedi 5 ayağa kalkarak. Masanın üzerine koyduğu güçlü geniş ellerinin üzerinde öne doğru yaslanmıştı. ''Bununla beraber bu davranışı kabul edilemez ve ben de bunu Bon'a rapor edeceğim. Ekibimiz tehlikeli sahte bir göreve gönderilmiştir.''
''Elçilik bandını hepimiz dinledik.'' diye söze karıştı yorgun Paris 2. ''Onun doğru olduğunu kabul ettik.''
''Kesinlikle kabul ettik. En önce de ben.'' Ama bu acil saldırıya önderlik edeceği yerde bizim birinci sıfırımız ikincil derecedeki bu Asle Blonya'yı seçti. Mazereti de Bond'dan gelecek telefon için Sacre Coeur'dan zamanında dönemezmiş. Telefon da yok, o da yok. Kesinlikle bir açıklama gerekiyor.
Belki de hiç açıklaması yok bu işin dedi masanın sağ ucunda oturan, o ana kadar sessiz kalan bir Blitzkriegçi. Ama biri daha aradı. Amerikan Büyükelçiliğindeki muhbirimiz.
Sacre Coeur timi hep birden ürkmüş kediler gibi tepki gösterdi.
Onun bizle doğrudan temasa geçmesi hele telefonla araması kesinlikle yasak.
Vereceği bilginin bu itaatsizliği mazur göstereceğine inanıyormuş.
Neymiş peki diye öğrenmek istedi 3.
Yeraltıcı Albay Witkowski.
Ha şu koordinasyoncu diye ekledi Paris'i hafifçe. Washington'daki etkileyici bağlantıları oradaki elemanlarımızca iyi biliniyor.
Neymiş bu diye ısrar etti 5. Adamımız Albay'ın Diana sokağındaki apartmanının dışında bir otomobilde siper almış durumda. Frederick de Vries'in arşivde çalışan dul karısının telefon görüşmelerinden sonra şeytan dürtmüş. Albay'ın apartmanına bir gideyim demiş.
Sonra?
Bir saatten biraz daha fazla bir süre önce bir adamla bir kadın binaya koşarak girmişler. Gölgedeymişler, adamı tam görememiş ama onu bir yerden tanıdığını düşünmüş. Kadını ise kesinlikle tanımış, dul bayan de Vries'miş.
Adam da Latham diye patladı Paris 5.
Harry Latham'ın yanında o. Başka birisi olamaz. Gidiyoruz.
Ne yapmaya diye sordu kuşkucu Blitzkriegçi 02.
Birin yanlış hesapladığı öldürmeyi gerçekleştirmeye.
Koşullar çok farklı ve albayın güvenlikteki geçmişini düşünecek olursak eylem bölgesi aşırı derecede tehlikeli. 01 yokken Bond'dan onay almamızı öneririm.
''Ben de almamamızı öneririm.'' diye araya girdi Paris 6. ''Sacre Coeur yeterince fiyasko oldu. İp incelmiş inceleyeceği kadar. Zaten kopsa da ne olur. Eğer işi başaracak olursak bizi başka görev yerlerine sürseler bile bu fiyaskomuzu gidermiş oluruz.''
''Ya başaramazsanız?''
Bunun cevabı o kadar açık ki diye yanıtladı başka bir Sacre Coeur'cu. Ceketinin altındaki omuz askısına sağ eliyle bastırıp sol elini iç tarafına 3 adet siyanür kapsülü dikilmiş gömlek koluna daldırdı.
Farklılıklarımız, haydi buna sürtüşmelerimiz diyelim olabilir. Ama temel ilkemiz Brüderschaft'a, 4. Reich'ın yükselişine kayıtsız şartsız hizmet etmektir. Kimse bu bağlılığı halel getirmesin.
''Kimsenin getireceğini zannetmiyorum.'' dedi iki. ''O zaman sen de Paris 6'ya katılıyorsun ha. Diana sokağına gidiyoruz.''
''Kesinlikle. Gitmemek için aptal olmak lazım.''
20. ayrımın sonu.
Sayfa 248.